RSFM 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde ise tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Dilerseniz RSFM programlarını Sputnik Türkiye'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. RSFM, anlatılmayanları anlatıyoruz. Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 14 Ekim 2021 günlerden Perşembe. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta içi her gün sizi size dünya haberleri hazırlıyorum. Daha doğrusu notlar hazırlıyorum. Bugün gündem oldukça yüklü desek yeridir efendim. Pandemiden çıkışta küresel çapta özellikle batıda enflasyon ve yüksek enerji fiyatları tartışmaları var. Tabii arz meselesi büyük bir sıkıntı. Joe Biden tedarikçilerle, Amerika'nın en büyük tedarikçileriyle zirve düzenliyor. Almanya'da enflasyonun son yıllardaki en yüksek seviyelerden birine ulaşması ve yıl sonuna kadar da sürmesinden bahsediliyor. Tabii enerji fiyatları ile ilgili meseleyi dün konuşmuştuk enerji uzmanı Ali Arif Aktürk'le. Gözler Rusya'ya çevrilmiş durumda. Vladimir Putin'in de Moskova'da düzenlenen enerji forumu vesilesiyle mesajları var. Hem enerji ile ilgili bir kısmını dün aktarmıştım, hem siyasi mesajlarda eksik değil. Türk dış politikasında da hareketli bir dönemden geçiyoruz. Afganistan'la ilgili gelişmeler var. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun davetiyle bir Taliban heyeti Doha'dan yola çıktı. Ankara'ya şu sıralarda ulaşmış olması gerekiyor. Bugün düştü gündeme. İlk defa Türkiye bir Taliban heyeti ağırlayacak. Kabil Havaalanı, insani yardım, göçmen meselesi, Türkiye'nin Afganistan'daki projeleri gibi konuların konuşulması bekleniyor efendim. Tabii Türkiye'nin Suriye politikalarıyla ilgili de son günlerde hareketlilik olduğunu belirtmek gerekiyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan işaretini vermişti Suriye'ye, yeni harekat yapabileceklerine dair. Son dönemde Suriye'nin kuzeyinde, kuzeydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan saldırıların hemen ardından. Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları vardı bu konuda. Amerika ve Rusya'yı sorumlu tuttuklarını söylemişti. Bugün de Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın çıkışı var, yeri ve zamanı geldiğinde diyerek. Bu arada Rusya'dan da Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşin'in de bu konuda açıklamaları oldu. Bugün programın ikinci yarısında biraz Türkiye'nin Suriye krizine bakacağız. Araştırmacı yazar Emir Aşnaz'a bağlanacağız. Hakikaten eli kulağında bir operasyon mu var? Hem Türkiye-Rusya ilişkilerini çok yakından ilgilendiriyor, hem de tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM vesilesiyle New York'a gittiğinde Amerika'nın Suriye politikalarından memnuniyetsizliğini dile getirdiğini biliyoruz. Önümüzdeki dönem nelere gebe? G20 zirvesinde Glasgow'da Erdoğan'la Biden'ın buluşması bekleniyor en azından. Suriye meselesi sanki yeniden ısınıyormuş gibi gözüküyor. Bunun dışında Orta Doğu'dan da kriz başlıkları eksik değil. Irak'ta seçim sonrası tam bir kaos hakim. Katılım oldukça düşük olmuştu. Sadr grubu kazanmıştı. Diğer Şii partiler kazan kaldırdı. Oldukça değişik gelişmeler. Kesin sonuçlar da açıklanamıyor bu arada. Çok acayip hakikaten bir manzara var. Ve Lübnan'dan bugün dehşet görüntüler yansıdı sosyal medyaya. Beyrut liman patlaması 2024 Ağustos'u, bununla ilgili mahkeme süreci oldukça sıkıntılı bir biçimde ilerliyordu zaten. Ve bugün sokaklarda silahlar konuştu efendim. Hizbullah ve Emel göstericilerine yönelik keskin nişancılar devreye sokuldu. Ve en az 6 ölü olduğu söyleniyor. Yaralılar var çok sayıda. Notları oradan da aktarmaya çalışacağım ama başlamadan her zaman olduğu gibi frekanslarımızı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'yi açarsanız bu frekanslardan bizi radyodan dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye internet sitesi üzerinden Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonu uygulaması indirirseniz yine aynı şekilde. YouTube kanalının da linkini paylaşacağım sizinle. Henüz düşmemiş galiba. Oradan da bizi dinleyebilir, izleyebilirsiniz diyelim ve başlayalım Eksen'e. Evet, korona haberleri düşüşe geçti artık. Hayat normale dönüyor ama tabii pek normal olmuyor bu. Birazdan aktaracağım. Dünya çapında enflasyonist bir ortam, arz krizi, enerji krizi yaşanıyor. Ölümlerde düşüş varmış. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Etiyopyalı diplomat Gebreyesus açıklama yaptı Cenevre'de. Ama tabii aşılamanın yapılamadığı Afrika kıtasında özellikle ülkeleri sıraladı ve yine tabii COVAX programına aşı bağışı çağrısı yaptı. Kökenin, COVID-19'un kökenini bulmak için araştırmaları hızlandırma çabası var. Danışma kurulu oluşturmuşlar bu konuda, onu da kendisi duyurdu. Covid tablosunda çok farklı bir şey yok. Yeni olarak belki Rusya ve Avrupa Birliği arasında aşı sertifikalarının karşılıklı tanınabilmesi için istişarelere başlanacağı bilgisi var. Hala Dünya Sağlık Örgütü Sputnik V aşısını onaylamış değil. Görüşmeler devam ediyor. Avrupa Birliği İlaç Ajansı'yla da aynı şekilde EMA'yla da hakikaten sorunlu bir alan. Türkiye'de 31.248 yeni vaka son 24 saatte Sağlık Bakanlığı açıkladı. 236 da can kaybı dün akşam itibariyle duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük rutin açıklamalarına devam ediyor efendim. Bu sefer gençleri hedef alan bir açıklama yaptı. Eldeki aktif vakaların %40'ının 23 yaş altı vatandaşlardan oluşturduğunu söyledi. Gençlere dolayısıyla çağrı yaptı. Yerli aşı çağrısı da yaptı Sağlık Bakanı. Bir de tabii dün akşamki açıklamasının dışında yeni bir unsur daha getirdi. Sabah da günaydınlı bir açıklama yaptı. Artık böyle hakikaten ben her gün başka ne slogan bulacak diye merak ediyordum. Söylemiştim size de Sağlık Bakanı 1,5 yıldır sürekli olarak tabii ki toplumu teşvik etmek için yapıyor ama sahadaki gerçekler, hükümetin sağlık alanındaki sorumlulukları vesaire düşünüldüğü zaman bir süre sonra insana hakikaten baygınlık getiriyor. Bu sefer günaydın dedi Sağlık Bakanı. Çantalar hazır mı? Gençler, kahvaltımızı yaptık mı? Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelere. Dün bilim kurulu toplandı. İşte %40 23 yaş altı. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım dedi. Umarım çağrılara uyar gençler, kimilerini Z kuşağı diye adlandırdı diyelim. Evet, korona dünyasında bir de uzayla ilgili bir not var. Uluslararası gelişmelere geçmeden önce aktaracağım. Meşhur Star Trek Kaptan Kirk, bizim çocukluğumuzun da önemli bir karakteri uzay yolunun. William Shatner aslında uzaya giden en yaşlı kişi oldu kendisi. Üç kişiyle birlikte Shatner'ı taşıyan roket, Amazon'un sahibi ünlü milyarder Jeff Bezos'un uzay turizm şirketi Blue Origin'le New Shepard, yeni çoban diye çevirebiliriz, roketiyle uzaya gitti. 10 dakika kaldılar tabii, hemen geri döndüler ama büyük bir deneme ve bu SpaceX'le de Blue Origin'in rekabeti var bu anlamda da. bir hani Kaptan Körk'ü de kadrosuna katmış gibi bir manzara oluştu. Bu arada bir ilginç bir gelişme daha var. Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in en büyük torunu Prens William, dünyayı kurtarmak uzay turizminden önce gelmeli diye bir tepki ortaya koymuş. Uzay turizmi yarışına girişilmesine eleştiri getiriyor kendisi. Gezegenimizden biraz vazgeçiyoruz tabii, iklim değişikliğiydi, şuydu buydu derken hakikaten başımızda karbon salınımı, hepimizin başında çok ciddi belalar var ama bir yandan da dikkatler uzayda, uzay turizminde. Dolayısıyla böyle bir iddialı bir açıklama yapmış, eleştiri getirmiş daha doğrusu. Bu arada Çinliler uzay programlarında 6 ay sürecek en uzun insanlı uzay görevi başlatmak için düğmeye basıyorlar. 3 astronot görevlendirmişler. Daha önce de uzaya gitmiş meşhur Shenzhou 13, 5. seyahati olacak bu. Böyle bir yönüyle de uzaya göz diktik. Dünyadaki halimiz çok parlakmış gibi, bir de uzayda arayışlar içerisindeyiz efendim. Evet, Amerika'dan haberlerle başlayacağım uluslararası gündeme. Çünkü Batı'da gerçekten çok ciddi tartışmalar, gelişmeler oluyor. Öncelikle Trump, tabii Joe Biden'ın politikalarını eleştirmiş. Amerika'da enflasyon, pandemi, yaz aylarındaki felaketler, kasırgalar, seller. Beni hala özlemediniz mi diye bir çıkış yapmış Amerika'nın egzantrik lideri diyeceğim, 45. başkanı. O da 2024'te başkanlığa yeniden soyunacakmış gibi alametler veriyor. Cumhuriyetçilere de aynı zamanda onları da sevk etmeye çalışıyor. Salgın kontrolden çıkıyor vurgusu yapmış. Mağazalarımızda az sayıdaki ürünle tedarik zincirimiz çöküyor demiş ki hakikaten biraz Amerika'da böyle problemler var. Tabii Afganistan'da aşağılandık diye eklemiş. Sınırımız tam bir felaket, Latin göçmenleri ifade etmiş. Benzin fiyatları enflasyon hızla artıyor demiş. Hakikaten durum birazcık da böyle açıkçası. Son 13 yılın Amerika'da Eylül enflasyonuyla en yüksek enflasyon oranı ortaya çıkmış. Amerikan Çalışma Bakanlığı açıklıyor bunu. Tabii biz şimdi Türkiye'de öyle enflasyon rakamları görüyoruz ki bize biraz tuhaf gelecek ama tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında %0.3 oranında yükselmiş. Eylül'de de 0.4, 12 aylık süreçte 5.4'lük enflasyon. Amerikalıların, Batılıların çok alışkın olduğu şeyler değil bunlar işin açıkçası. Enflasyondaki bu artış, gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda çekirdek enflasyon yılda %4 oranına yükselmiş Amerika'da. Tabii petrol fiyatlarında, benzin fiyatlarında da sıçrama var. 80-84 dolar marjında hakikaten pandemiden çıkışla birlikte enerji fiyatları tam gaz yukarı doğru gidiyor. Tedarik zincirlerinde de sıkıntılar var. Joe Biden Amerika'da bu işte tedarik zincirlerindeki tıpkı Avrupa'daki gibi Amerika'da da görülmeye başlandı. Tedarik zinciri zirvesi düzenliyor efendim, taşımacılık şirketleriyle, onların CEO'larıyla. FedEx'ti, UPS'ti, Walmart'tı, özel sektördeki firmalar. Onlar da 7/24 çalışacaklar, o vaatte bulunmuşlar şimdiden. Tedarik zincirinin Amerika'da bir özel sektörün elinde bu büyük bir çoğunluğu, taşıma şirketleri, bu üç taşıma şirketi öne çıkıyor. Sadece Amerika'da değil, Almanya'da da yıllarca görülmemiş enflasyonist ortam var. Aynı şekilde Haziran'da %2.3, Ağustos'ta %3.4, 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığı anlaşılıyor. Almanya'da da enflasyonun %4.1 artış söz konusu. Tüm Euro bölgesinde, bu arada Fransa'da geçen ay %2.7, son 10 yılın en yüksek rakamı. İtalya'da 3 dolaylarında enflasyon, aldığım rakamlar hakikaten parlak değil pandemiden çıkışta durum. Volkswagen 30 bin çalışanın bu arada işine son verecekmiş, Alman otomotiv devi, iddialar Alman medyasına yansımış durumda. Ekonomik durum parlak değil dünyada, bunu belirtmek lazım. Ve enerji fiyatları tabii Avrupa'da işler çığırından çıkmaya başladı. Dün de konuşmuştuk, Avrupa Komisyonu enerji fiyatlarındaki artışı durdurmak için önlem paketi için kolları sıvamış durumda. Bunun içerisinde enerjide vergi indirimi var, üye devletlerin ortak yakıt alım önerileri gibi öneriler varmış. 21-22 Ekim'de AB liderleri toplanacaklar ve bu konuda bu konuyu ele alacaklar. Stratejik doğalgaz rezervleri, İspanya önermiş bunu. Yoksul hane halkına enerji yardımı, enerji faturalarında KDV indirimi gibi gibi bir dizi önlem düşünülüyor. Tabii burada tabii dikkatler Rusya'ya da çevriliyor. Kaçınılmaz olarak Avrupa'nın önemli enerji tedarikçilerinden birisi Rusya Federasyonu. Moskova'da bugün uluslararası, bu hafta daha doğrusu Uluslararası Enerji Forumu var. Rusya Avrupa'ya gaz tedarikini arttırdığını ve bütün sözlerini yerine getirdiğini belirtiyor. Önemli enerji uzmanları da bunun doğru olduğunu teyit ediyorlar. Tabii burada Kuzey Akım 2 önemli bir rota olacak. Enerji Bakanı Alexander Novak da enerji forumunda konuşma yaptı. Suudi Enerji Bakanı, Baye Enerji Bakanı hepsi oradalar. Paneller düzenleniyor. Novak özellikle Kuzey Akım 2 hattının Alman regülatöründen izin çıkması gerekiyor bu konuda. Açılmasının enerji fiyatlarının düşmesini etkileyeceğini vurguladı. Ya Eylül başlarında tamamlandı denilmişti. Amerika'nın itirazlarına rağmen devreye sokuldu. Rusya özellikle Kuzey Akım 2 açıldığında Ukrayna transit hattının da tamamen durdurulmayacağını söylemişti ama boru hatlarında da eskime olduğunu Putin dile getirmişti. Daha önce de bu dile getirilmişti efendim. Türkiye'de de böyle bir kriz halinde olduğumuz aşikar. Türkiye ayrıca Azerbaycan'dan doğalgaz sevkiyatını artıracağı yolunda Türkiye'nin haberler var. Hem Rusya medyasında hem Azerbaycan tarafından da açıklanmış vaziyette. Türkiye'de de eksiklik var tabii. Kuraklık, hidroelektrik santrallerin yeterince üretim yapamaması, doğalgaza ihtiyaç artıyor. Onu belirtmek gerekiyor. Evet, şimdi Putin'in başka açıklamaları da var. Oraya gelmeden önce birkaç Avrupa'dan başlık aktaracağım size bu enerji ve enflasyonist ortamla ilgili notlardan sonra. Afganistan'la ilgili bir tane. Almanya'da enteresan manzaralar yaşanmış. Berlin'de Alman ordusu meşaleli törenle yürümüş. Reichstag binası önünde 200 kadar asker katılmış. Neden? Afganistan'da görev yapan 20 yıldır Alman ordusunu onurlandırmak için Savunma Bakanı'ndan tutun da Cumhurbaşkanı'na hep konuşmalar yapmışlar. Teşekkür etmişler Alman ordusuna ama Sol Parti eleştiriyor bunu. Sol Parti milletvekili Tobias Flüger demiş ki Afganistan misyonu tamamen başarısız oldu. Neyin yürüyüşünü yapıyorsunuz demiş, açıkçası doğru da söylüyor. Efendim dün Norveç'te bir oklu yaylı saldırı var ki dehşete kaptırıyor insanı. Bir dönem Avrupa'yı sarsan terör saldırılarını anımsatacak şekilde Oslo'nun 82 kilometre güneybatısında Kongsberg kasabasında bir şahsiyet ki sonradan Müslüman olduğu söyleniyor. Ok ve yayla 5 kişinin ölümüne yol açmış, en az 2 kişinin de yaralanmasına yol açmış. Norveçliler şoka girdiler. Polise silahlanma talimatı da vermişler. Normalde silahsız dolaşıyorlar. Şüpheli listesinde yer aldığını da söylüyor Norveç polisi. Böyle bir gelişme var. Avrupa'da bu arada Yunanistan'la ilgili bir notu aktarmak istiyorum. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Amerika yolcusu, Amerika'yı ziyaret ediyor. Bugün daha doğrusu ABD-Yunan stratejik diyaloğunun görüşmeleri için Antony Blinken'la görüşmesi var. Yine Balkanlarla ilgili Rusya, Sırbistan'la ortak tatbikata Pantsir S bataryalarını göndermiş. Son dönemde de Moskova ile Belgrad arasındaki ilişkiler giderek gelişiyor desek yeridir efendim. Evet, buradan şimdi Rusya'ya geleceğim. Hem Rusya-Amerika ilişkilerinde Victoria Nuland'ın, Amerikan Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı, siyasi işlerden sorumlu ki Rusofobik bir şahsiyet olmasıyla, Ukrayna politikalarıyla tanıyoruz kendisini. Vize çıktı Nuland'a, Moskova'da görüşmelerde bulundu. Dün aktardım bir kısmını size. Amerika ile Rusya arasında nükleer silahlar, silahsızlanma görüşmeleri, stratejik diyalog görüşmeleri dahil, diplomatik yaptırımlar dahil bir dizi mesele var. Tabii dünyanın dört bir yanında pek çok konuda farklı yerlerde duruyor Rusya ve Amerika ama buna rağmen de diplomasiyi işletiyorlar bu şekilde. Vladimir Putin enerji konferansı vesilesiyle Moskova'daki Amerikalı firmaların da katıldığı bu konferans vesilesiyle bir dizi mesaj verdi. Biden'la işbirliği yapabiliriz mesajı bunlardan bir tanesi. nesnel karşılıklı çıkarların olduğu alanlarda işbirliği yapmanın gereklerini vurgulamış durumda. Yani bu tabii Nuland'ın ziyaretinden çıkan sonuç değil. Oradan henüz somut bir şey çıkmış değil ama en azından bir diyalog kurulduğunu, sorunların listesinin yapıldığını söylüyorlar. Putin ise hem enerji fiyatları hem küresel politik duruma dair önemli mesajlar vermiş. Bir kısmını dün aktardım enerjiyle ilgili. Sovyetler Birliği döneminde de Avrupa'ya doğalgaz tedariğini hiçbir zaman aksatmadığını dile getirmişti. Dün yansıyan kısmında devam ediyor forum tabii. Petrol fiyatlarının 100 dolara çıkabileceğini bu arada Rusya lideri belirtiyor bu enerji meselesinde. Rusya'nın enerji krizinde suçlanması konusunda CNBC TV sunucusu bu Putin'e mülakatı gerçekleştiriyor. Putin diyor ki Rusya, Türkiye, Mavi Akım, Türk Akım hatta Ukrayna üzerinden bile gaz tedariki yapıyor. Tam tersine biz gaz sevkiyatını arttırdık. Biz arttırırken Amerika'nın LNG'si, likit gazı kastediyor, küresel konjonktür oluşunca Asya'ya gitti. Yani Amerika kıstı demeye getiriyor. Saçma sapan boş laflar ediyorsunuz demiş Vladimir Putin sunucuya. Avrupa Birliği'nin hidrokarbon vergisi planlarını endişeyle karşıladıklarını söylemiş. Zamansız fiyatların artmasına yol açar diye de bir ifadesi var. Tabii siyasi konularda, başlıklarda da Putin'in ifadeleri var. Amerikan halkına anımsatmış, Amerikan tarafının antibalistik füze anlaşmasından çekildiğini, stratejik anlaşmalardan, silahsızlanma anlaşmalarından çekildiğini, bunların uluslararası güvenliğin ana unsuru ve köşe taşları olduğunu anımsatmış. Rusya'nın girişimlerinin sonuç vermediğini, Amerika'nın Rusya sınırlarında sürekli tatbikatlar yaptığını söylemiş. Demokrasi meselesi her daim tabii Batı tipi demokrasinin Rusya'da olması gerektiği görüşünden hareket ediliyor sürekli olarak. O da sorulmuş. Putin de özgürlük ve demokrasinin herhangi bir halkın kültürü ve gelenekleriyle, siyasi gelenekleriyle bağlantılı olmaması mümkün değildir. Bizim geleneklerimiz farklıdır demiş özetle. Rusya'da demokrasinin öldüğüne dair endişeler abartılı, muhalefet gayet canlı, iktidarda sert bir biçimde eleştiriyor diye de vurgu yapmış. Batı'da da medya kuruluşlarının arkasında siyasi iktidarların bulunduğunu söylemiş kendisi. Tabii bunun dışında Rusya lideri Bağımsız Devletler Topluluğu istihbarat servislerinin temsilcileriyle buluşmasında da Afganistan meselesini gündeme taşıdı. Rusya çok net saptamış gözüküyor. Afganistan'da teröristler toplanıyor diyor. Ve bütün bunların da özellikle Orta Asya Cumhuriyetlerini etkileyebileceği görüşünü dile getiriyor. Putin o şekilde koydu. Afganistan'la sınır bölgesinde durum endişe yaratıyor dedi bu istihbaratçılar toplantısında. Ve sürekli oraya odaklanmaları gerektiğini söyledi. Bu arada Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün Genelkurmay Başkanı Anatoli Sidorov'un da bu konuda açıklamaları var. Dikkat çekici, Taliban'ın iktidara gelmesinin IŞİD ve El-Kaide'nin güçlenmesine yol açtığı tespiti yaptı Sidorov. Buradan hatta Asya'dan İran ve Pakistan'a 3 milyondan fazla sığınmacı da gitti. Sığınmacı krizi daha da kaynayacak demeye getirdi. Rusya'nın sıkıntıları tabii bu arada Afganistan'la ilgili Patrushev tarafından, Güvenlik Konseyi Rusya'nın Genel Sekreteri Nikolay Patrushev tarafından da dile getirilmiş. Amerika Afganistan'a ayarlı bir bomba yerleştirdi diyor Nikolay Patrushev, Afganistan'dan Orta Asya devletlerine sızmaları ifade edecek şekilde. Evet, Türk dış politikasında Cumhurbaşkanı 3 Afrika ülkesinin turuna çıkıyor. Angola, Nijerya, Togo'ya gidecekmiş. Türkiye'nin derin Afrika diplomasisi işletilecek, öyle gözüküyor. Fakat tabii asıl dikkat çekici gelişme bugün Taliban'la ilgili. En son Doha'da, Katar'ın başkentinde Taliban'ın Dışişleri Bakanı olarak, geçiş hükümetinin Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki Batı'ya rest çekmişti. Eğer bize mali yaptırım dayatırsanız salarız üzerinize sığınmacıları. Çok iyi bildiğimiz bir argüman bu. Sadece geçen hafta 30 bin Afgan kaçmış durumda. Yeni sığınmacı kriziyle tehdit etti Batı'yı Muttaki. Ve Muttaki bugün Türkiye'de. Efendim, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun davetiyle geldiği belirtiliyor. Doha'dan bir Türk Hava Yolları uçağıyla geldiği anlaşılıyor. Tabii pek çok başlık var ama Taliban sözcüsü Abdülkadir Balkı'yı biraz işleri karıştırmış galiba. Twitter'da bu ziyareti duyurduğu Paştuca açıklamada Ahmet Davutoğlu'nun davetlisi olarak, yani eski Dışişleri Bakanı şimdi bir siyasi partinin lideri olan Ahmet Davutoğlu'nu biraz gerilerde kalmış gibi, Çavuşoğlu'nun daveti söz konusu tabii. Enteresan. Cumhurbaşkanlığı'nın da bir Afganistan çalıştayı düzenlediğini aktarmak gerekiyor. Şimdi Afganistan'dan geçelim Suriye'ye. Birazdan Emir Aşnaz'la konuşacağız, araştırmacı yazarla. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta yaptığı açıklamadan sonra Suriye'ye yeni harekat düzenleyebileceklerini açıkça ifade eden açıklamadan, sabrımız tükeniyor demişti Cumhurbaşkanı. Çavuşoğlu da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen saldırıların sorumlusunun ABD ve Rusya olduğunu söylemişti. Bugün Hulusi Akar'dan, Savunma Bakanı'ndan da açıklamalar var. Gereken ne varsa yeri ve zamanı geldiğinde yapılır. Cumhurbaşkanımız liderliğinde aynı şekilde yapılır dedi. Kendisi Milli Savunma Üniversitesi'nin eğitim yılı açılış töreninde Savunma Bakanı bu açıklamayı yapmış durumda. Tabii Ege, Akdeniz'le ilgili pek çok mesajlar vermiş. Terör koridoruna izin vermeyeceklerini söylemiş. Yunanistan'la Fransa'nın son dönemdeki askeri anlaşmalarını, ittifaklar NATO'yu böler diyerek eleştirmiş ama asıl önemlisi elbette Suriye, en yakından bizi ilgilendireni. Çünkü özellikle Türkiye ana akım medyasında Ankara'nın Tel Rifat, Membiç, Ayn İsa, Tel Temir bölgelerine harekat düzenleyeceği yolunda iddialara yer veriliyor efendim. Bugün bu konuda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin'den açıklamalar var. Kendisine soru yöneltilmiş Suriye'ye yönelik Türkiye'nin olası operasyonu gündeme getirilerek. O da demiş ki tüm askeri hazırlıklar Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını göz önünde bulundurmak durumunda demiş. Bu bizim ilkesel tutumumuz, temaslarımıza, Türk mevkidaşlarımıza da bunları söylüyoruz demiş. Tabii böyle biraz ne anlama geldiğine bakmak gerekiyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye, Ankara, Rusya'dan Fırat'ın doğusunda yakınıyor sözler yerine getirilmedi diye. Tabii İdlib meselesi de burada söz konusu. Oldukça karmaşık bir mesele. Bir başka başlık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili son dönemde yoğunlaşan açıklamalar. Kırım karşılığında Rusya'nın KKTC'yi tanıyabileceği önerileri de getirilmişti. Maria Zaharova, Rusya Dışişleri Sözcüsü, böyle bir görüşme yapılmadığını, yanlış paralellik kurulmasının yanlış olduğunu dile getirmiş. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet, Ulusal Birlik Partisi liderliğinde Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi hükümeti de çökmüş vaziyette. Orada da aralığa kadar sıcak gelişmeler olabileceğini şimdilik belirtmekle yetineyim. Efendim, Irak bu hafta konuştuk. Alptekin Dursunoğlu'nu ağırlamıştık. Pazar günkü seçimlerde Mukteda Sadr'ın bloğu büyük bir zaferle çıktı ama %41'lik katılım var. Katılım giderek düşüyor Irak'ta da. Ve diğer Şii partiler ayaklandı. Fetih Koalisyonu, efendim Kanun Devleti Koalisyonu, Haçlı Şabiler Fetih Koalisyonu'nda, bunların hepsi Ulusal Hikmet Akımı bir araya gelmişler, ortak açıklama yaptılar. Biz bu seçimleri tanımıyoruz. Toplumsal barışı bu şekliyle seçim sonuçları kabul edilirse toplumsal barış tehlikeye girer diye de uyarmışlar. Hakikaten bu kriz iyice kaynar kazana dönüştü. Tabii Sadr'ın Haçlı grupları IŞİD'le mücadelede öne çıkmış, fetva ile kurulmuş devletin bir parçası olan Halk Savunma Birlikleri'ni silahsızlandırmaktan bahsetmesi büyük bir tartışma yaratıyor Irak'ta. Bugün aynı şekilde Lübnan'dan da gelen haberler ayrı alamet değil. Öğle saatlerinde görüntüler sosyal medyaya düşmeye başladı. 2020'de 4 Ağustos'ta Beyrut'ta liman patlaması olmuştu. 250'den fazla can kaybı, 7000'den fazla insan yaralanmıştı. Amonyum nitrat yıllarca bekletilmiş, 7 sene boyunca limanda tutulmuş amonyum nitrat şehrin göbeğinde patlamıştı, hatırlayacaksın. İşte onunla ilgili davada epey karışık bir resim var ortada. Dava sürekli ertelenmek durumunda kalındı. Yargıç Tarık Biter suçlanıyor burada. Bugün Hizbullah ve Emel destekçileri Adalet Sarayı önünde protesto gösterisine kalkışınca silahlar konuştu. Keskin nişancılar insanları avlarken görülüyor. İnanılmaz yani görüntüler hakikaten bu arada. Sokak ortasında, gün ışığında RPG atan sadece keskin nişancı tüfekleri değil, sivillerin üzerine böyle bir acayip bir Lübnan var efendim. Yani açık bir iç savaş tetikleme çabası diye görsek bunu yeridir. Şimdi bakıyorum kimdir bunun sorumlusu diye. Tabii Hizbullah bu işin sorumlusunun falangistler olduğunu söylüyor. Lübnan Güçleri Partisi var orada. Onların sorumlu olduğunu söylüyor. Arda arda Başbakan Necip Mikati daha yeni hükümeti kurdu. İçişleri Bakanı Mevlevi'den açıklamalar var. Sükunet çağrısı var. En başta Hizbullah ve Emel taraftarlarına sükunet çağrısı yaptılar. Hakikaten yani yoksa büyük kan çıkar. Ama tabii bu iş nereye varacak? Böyle sokak ortasında keskin nişancılarla başlarından insanların hedef alındığı söyleniyor. Böyle acayip bir tablo var efendim. Evet, şimdi bir ara vermeyelim, şarkı arası vermeyelim arkadaşlar. Konuğumuzu hemen arayalım. Ben de birkaç cümle daha kurayım bu arada. Hemen Suriye ile ilgili bağlantımızı gerçekleştirelim. Bütün bu tabii Suriye'deki savaş hali büyük ölçüde yatışmış, teskin olmuş durumda ama siyasi çözüm bir türlü bulunamıyor. Bir yandan da bakıyorsunuz bu resme, Irak kanadı hareketli, Lübnan kanadı da bu şekilde sokakların terörize edilmesiyle epeyce bir hareketlenmiş gibi gözüküyor. Bütün bunları sormaya da çalışacağım Emir Aşnası ama tabii önce Türkiye'nin Suriye harekatını anması tabii dikkat çekici. Hem Cumhurbaşkanı'nın ağzından, hem Dışişleri Bakanı'nın, hem Savunma Bakanı'nın. Evet, arıyor musunuz arkadaşlar konuğumuzu? Evet, peki kendisine ulaşmaya çalışıyorlar konuğumuza. Ben bağlanana kadar biraz daha aktarım yapmak istiyorum. Türkiye'nin bugüne kadar Suriye'nin kuzeyine pek çok harekatı oldu tabii ki. Kayıpları da maalesef oldu. YPG, PYD ve Amerika'nın desteğinden şikayet ediyordu Ankara. Cumhurbaşkanı BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta Biden'la görüşememişti. Amerika'nın Suriye politikalarını eleştirmişti. Sonra da Moskova'ya gitti ama orada Suriye ile ilgili değil, daha çok ticari bağlamda yeni savunma enerji alanındaki ilişkiler bağlamında başlıklar çıktı. Tabii Suriye meselesi devam ediyor. Suriye krizi devam ediyor. Evet. Evet, konuğumuzu bağladı arkadaşlar. Emir Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım.
Tamam, bir an sesinizi duyamadım gibi oldum. Merhabalar, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben şimdi gündemi aktarmaya çalışıyordum. Tabii Güney Hattı Türkiye'nin çok hareketli. Sadece Suriye değil, Suriye'ye yeni harekatla ilgili açıklamalar var. Bir yandan Irak'taki seçimlerin sonucu oldukça kaotik bir ortam üretmiş durumda. Bir yandan bugün bir de Lübnan'da gerçekten sokaklarda RPG'lerle, işte keskin nişancı tüfekleriyle insan avlanması tanıklık ettik. Hakikaten çok hareketli. Fakat önce Türkiye'den girerek konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi Türk hükümeti, AKP hükümeti bir yandan Amerikan politikalarından Suriye'ye yönelik şikayetçi. Bunları Cumhurbaşkanı çok net bir biçimde dile getirdi. Hem Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG, PYD'ye Amerikan desteğinden şikayet ediyor. Hem de Rusya'nın da o bağlamdaki politikalarından şikayet ediliyor. Hem İdlib'de biz sorumluluklarımızı her yerde yerine getiriyoruz söylemi de var. Bir yandan da Moskova'ya gidildi gelindi. Bu konuda ne konuşuldu çok da bilmiyoruz ama Suriye'nin kuzeyine yönelik bir hareketlilik en azından şu an söylem düzeyinde. Erdoğan başlattı. Çavuşoğlu'nun açıklamaları vardı. En son bugün Hulusi Akar'da dile getirdi. Ne demek oluyor? Türkiye'den neden böyle açıklamalar yapılıyor? Hakikaten Tel Rifat, Menbiç, Ayn İsa ve Tel Temir bölgelerine yeni bir harekat bekleyebilir miyiz? Ne sonuç çıkartılabilir böyle bir harekattan?
Tabii yani bu bölgeler yönelik bir askeri harekat olur mu? Doğrusu hiç kimsenin bilebileceğini sanmıyorum ama biraz akıl yürütmemiz gerekirse ben bunun zor olduğunu düşünüyorum. Yani açıkçası çünkü şöyle bir şey var. Bu İdlib'i hatırlarsak aslında İdlib'te son aşağı yukarı bir aydır bir tırmanma var. Sadece Rus ve Suriye kuvvetlerinin, hava kuvvetlerinin veya diğer güçlerin hem El-Kaide unsurlarını hem de aslında yine de aslında ne kadar umurlu olduğu tartışmalı. Türkiye'nin kontrolü altında sayabileceğimiz tırnak içerisinde güçlere yönelik harekatları vardı. Ama bundan daha önemlisi aslında söylem bazındaydı. Bu hatırlarsanız işte Putin'in özellikle Esad'ı kabulüyle zirveye çıktı ve oradan bu şekilde devam ediyor. Yani orada çok açık olarak Suriye'de yasal olarak bulunmayan Suriye hükümetinin izni ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı çerçevesinde bulunmayan güçlerin çekilmesini istedi. Oradaki hedefi de tabii ki öncelikle Türkiye'ydi. Tabii ki ikinci olarak Amerika da vardı. Şimdi buradan bir o tarihten itibaren yani Eylül başından itibaren bir gerilimin arttığını görüyoruz. Ayrıca hem Rusya'da özellikle Rus Hava Kuvvetleri'nin belki bunun ne kadar sadece Rus Hava Kuvvetleri ne kadarının aslında Suriye Hava Kuvvetleri'yle müştereken gerçekleştirildiğini net olarak bilmiyoruz. Ama daha önce hedef almadıkları yerleri de vurmaya başladılar. Yani mesela birkaç gün önce Mare o civarı özellikle Halep'in kuzeyinde Halep'in kuzey kırsalı dediğimiz bölgede yani Halep'le Türkiye sınırı arasındaki bölgede ki unsurları da vurmaya başladılar. İdlib'in yanı sıra. Şimdi bunlar hep işaret karşılıklı. Bir de Suriye tarafındaki beklentiyi görmek lazım. En azından kamuoyunda. Hiç şüphesiz Suriye tarafı artık bu işte daha fazla beklemek istemiyor. Yani biz buradan bakarken hep Türk-Rus ilişkilerine bakıyoruz ama tabii belki ihmal ettiğimiz bir nokta da hani bu bakışta da çoğu insan Türk hükümetinin paralelinde sanki Suriye hükümeti tamamen şeyin bir uydusuymuş. Tamamen kararı yalnızca Ruslar veriyormuş gibi bir izledim ya durumda bulunuyorlar ama bu doğru değil çünkü Suriye yönetiminin kendi düşünceleri var ve tabii ki bir oranda bu düşüncelerini sahaya ve diplomatik alana yansıtmaya çalışıyor artı kendisinin de bir kamuoyu var açıkçası yani hani bir hiç konuşulmayan bir konu da o ve bu kamuoyu uzunca bir süredir bir türlü artık Rusların da yani bu işi çok uzattığını Türkiye ile ilişkileri nedeniyle, Türkiye ile olan çok çeşitli ve geniş ilişkileri nedeniyle Suriye'nin isteklerini geri plana attığını ve sürekli ertelediğini söylüyor ve bundan yakınıyordu. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde açıkçası en azından bir aydır bu yılın sonuna kadar İdlib merkezi, ya daha doğrusu İdlib merkezi derken şeyini kastetmiyorum ama merkezinde İdlib'in olduğu bir harekat beklentisi çok yüksek. Yani Suriye'nin Suriye tarafından yapılması bekleniyor ve bundan tabii ki Rusya'nın desteğiyle beraber ve bundan asgari beklenen şey şu Suriye tarafında en azından bunu çok açık olarak söyleyebiliriz yani bu net görünüyor en azından M4 uluslararası yolunun yani Laskiye-Halep bağlantısının tamamen Suriye hükümeti eline geçmesine yönelik bir beklenti var. Evet. Yani bir anlamda beklentinin asgari şeyi bu.
Evet. Peki bu Tel Rifat'a operasyon için bir yeşil ışık gerekçesi haline getirilebilir mi? Yani İdlib bağlamında baktığımızda. Çünkü
Türkiye.
Evet. Yani, orada. Evet.
Şimdi yani yanlış anlamadıysam sorunuzu Türkiye'nin operasyon yapması için bir beklentim anlamda.
Evet. Evet, yani Türkiye'nin şimdi, operasyon yapması tabii İdlib'de de bir takım tavizler vermesi. 5 Mart mutabakatı yerine getirilmedi hala. Oradan saldırılar da devam ediyor. Zaten Rusya'nın hedef aldığı da cihatçı gruplar değil mi? Cihatçı grupları hedef alıyor Rusya zaten.
Evet. Cihatçı gruplar ama açıkçası bu sefer biraz hani yine bence cihatçı ama yani Türkiye'nin hesabına sayılan cihatçı gruplar. Yani mesela şimdi El-Kaide'yi daha doğrusu heyet tarihçamda oradan Türkiye'nin cebinde saymıyoruz ama doğrudan Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu içerisinde olan bence yine cihatçı sayılacak örgütleri de vuruyor artık. Bir. İkinci bir gelişme daha var aslında. Biraz da yani DDG güçlerinin de tabii ki saldırıları var. Yani bu saldırıların ikinci önemli gelişme de bu. Bir anlamda ben bunun çoğu kişinin yorumladığı şekilde bunun Rusya ve Suriye'nin Türkiye'ye bir işareti olduğunu düşünüyorum. Yani bunun tabii bu SDG güçlerini tamamen Rusya ve Suriye'nin kontrolü altında söyleyemeyiz ama onlarla işbirliği halinde ve belirli bir marjla oynayabildiklerini, özellikle Tel-Rifat için söylüyorum ben bunu ve aynıysa, yani daha doğrusu Halep'in Kuzey Kırsalı için. Ancak Suriye hükümeti ve Rusya'yla belirli bir uzlaşı, işbirliği olmasa da uzlaşı, göz yumma çerçevesinde hareket etme gücü olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir işaret de var. Ama şimdi baştaki sorunuza dönersek, Türkiye buna karşı bir hareket yapabilir mi? Yani tabii her şey olabilir ama ben hakikaten zor görüyorum. Çünkü bunu tam tersine karşı tarafta bir beklenti var. Bu nedenle biraz daha çok tabii gerek Cumhurbaşkanı'nın, gerek Dışişleri Bakanı'nın, gerek de bugün Milli Savunma Bakanı'nın açıklamalarını biraz daha aslında karşı tarafa bir işaret veriyor ama biraz iç kamuoyuna yönelik. Ama tabii belki bunun kadar önemli olan bir tarafı da, yani sizin de bildiğiniz şey, bugün aslında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın bir açıklaması oldu.
Evet.
Bütün bu açıklamalara karşı çok net. Yani aslında hani net dediğimiz de şunu, biz önceden olduğu gibi bugün de Suriye'nin egemenliğinin toprak bütünlüğünü siyasi bağımsızlığa saygı göstermesinden yana istiyor. Yani dolayısıyla Türkiye'de dahil tüm ortaklarımızda da bunu bekliyoruz diyor. Yani dolayısıyla hani bunu aşağıda da o zaman karşılıklı bir çekişme olabilir anlamına geliyor. Çok açık olur.
Evet. Peki. Şimdi oradan, buradan daha henüz bekleyip görmemiz gerekecek. Buradan biraz Irak ve Lübnan'a geçerek de sormak istiyorum size. Açıkçası Güney hattı Türkiye'nin çok hareketli. Irak'taki seçimlerin ne olduğunu anlayamadık. Seçim komisyonu kesin sonuç veremiyor. Katılım düşük. Amerika'nın el üstünlüğü elde ettiği bir seçim tablosu geçtiği anlaşılıyor. Bir yandan da Lübnan'da işler giderek karışıyor. Orada da bir hükümet kuruldu ama ekonomik kriz, doğru, sokak gösterileri derken. Genel anlamda bölgede fay hatlarında bir kayma mı var? Neden bu kadar giderek bir hareketlenmeye tanıklık ediyoruz sizce?
Ya bence tabii Lübnan hem kendi içinde karmaşıklıkları olan hem de bütün bölgeyi, komşularını etkileyebilecek özellikleri olan bir ülke. Yani bir defa böyle koymak lazım mesela. Şimdi ben yani çok genel bir yorum olacak ama ona bağlıyorum. Şimdi Amerika hakikaten bu bölgeden çekilmek değil ama bu bölgeye artık yoğunlaşmak istemiyor. Başka dertleri var. Yani Asya ile Çin'le ilgili dertleri var. Dolayısıyla burada yoğunlaşmak, buraya gücünü hasretmek istemiyor. Esas derdi başka yerde. Dolayısıyla buradan burayı daha bir nasıl söyleyeyim, disipline ederek çıkayım ki müttefiklerim sürdürülebilir bir şekilde hayatlarına devam etsinler. Özellikle İsrail başta olmak üzere. Şimdi bunun için de başta Hizbullah olmak üzere direniş eksenini mümkün olduğunca İsrail'e tehdit olmaktan çıkartmaya çalışıyor. Tabii bunu başarıp başaramayacağı çok tartışmalı bir konu. Lübnan'da da asıl bütün şeyler önce Lübnan'da Hizbullah'a yönelik ve Hizbullah yönelik ambargolar, saldırılar oldu. Sonuç alamadılar. Daha sonra doğrudan bu sefer onunla işbirliği yapan bütün siyasi güçlere yine sonuç alınamadı. Ambargolar geliyor. Yine istediklerine ulaşamadılar. Şüphesiz Lübnan halkını çok zor duruma soktular. Yani Lübnan devleti zaten hani çok zor durumda olan bir devlet. Halkı da öyleydi ama kendi istediklerine ulaşmak açısından başarı sağlayamadılar. Oradaki denklem hiçbir zaman değişmiyor. Orada İsrail'i tehdit edecek, caydıracak bir silahlı güç istemiyorlar. Dolayısıyla bu silahlı gücü yıpratmaya yönelik mücadele devam edecek. Bu kapsamda bugün aslında tabii kimin yaptığını, ne kadar kimin yaptığını, arkasında kimin olduğunu henüz bilemiyoruz. Ama bugünkü olay bir anlamda gerçekten sizin de söylediğiniz gibi bununla da yetinmeyip acaba hiç savaşa götürebilir miyiz denemesi olabilir. Burada da ben açıkçası Amerika'dan ziyade, yani bunu yazdım da hemen bir İsrail ve Körfez ülkeleri işbirliğini gösterdim. Nitekim daha sonra hemen çok yeni olaylar ama esas olarak Lübnan Kuvvetleri'nin Cacan başkanlığındaki Lübnan Kuvvetleri'nden insanların bu saldırıyı yaptığı, milislerin bu saldırıyı yaptığı iddia edildi ve bu bayağı İzbullah ve Emel tarafından da açıklandı. Fakat hemen az önce yani yayına bağlanmadan tabii ki şey çıktı ve bunu reddetti Lübnan Kuvvetleri'nin başı Cacan.
Evet.
Ama yani dolayısıyla böyle bir girişim var. Bunun ama ben bunun bir son aynı zamanda da Mayıs ayında önümüzdeki baharda daha doğrusu bir seçim olacak. Dolayısıyla seçimleri şimdi Amerika'nın temel oradaki yaklaşımının ben İsrail ve Suudi Arabistan'dan biraz farklı olarak belki bir nüans var orada. Doğrudan iç savaşa götürmek değil de orada mümkün olduğunca Hizbullah'ı zayıflatmaya yönelik olduğunu görüyorum. Ve orada da bu nedenle de işte Lübnan dışındaki seçmenlerin oy kullanması, sivil toplum kuruluşlarının sivil toplum kuruluş denilen ve batıdan fonlanan kuruluşların mümkün olduğunca özellikle Hristiyanlardan oy alması ve Lübnan'ın pardon Hizbullah'ın müttefikli olan Özgür Yurtseverler Partisi'ni yani Cumhurbaşkanı'nın zayıflatması gibi bir şey amaçlanıyor. Ama burada dediğim gibi şey tabii çok daha saldırgan. Yani özellikle Körfez, Suudi Arabistan başta olmak üzere ve İsrail Amerika'dan da farklı olarak çok daha bir can havliyle bir saldırı içerisinde. Ama buna yani bunu bir savaşa hala ben götürebilecekler olduğunu düşünmüyorum. Tabii göreceğiz.
Evet. Peki bir de buradan evvel Suriye'ye de tekrar bağlamak istiyorum. Çünkü Suriye'nin de son dönemde Arap dünyasının içine yeniden Arap Birliği zirvesi yanılmıyorsam Cezayir'de düzenlenecek ve tekrardan koltuğuna geri dönebileceği de söyleniyor. Yani Körfez'den bahsedince tabii Suriye'deki başarısızlıklarını anmadan olmaz. Bu bir mecburiyet midir? Gerçekten bu yönde aslında son iki senedir de çok konuşuluyor ama şimdi tabii BM dolayısıyla Suriye diplomasisi çok çalıştı. Ürdün'den Mısır'ına uzanan cephede artı Suudi Arabistan'la da Büyükelçiliği Şam'da onların da Bahreyn ve Baye'den sonra açacağı söylentileri var. Bu cephedeki duruma nasıl bakmak lazım? Yeniden bir Arap dizilimi görebiliyor muyuz Suriye bağlamında?
Evet. Orada bence şöyle Ceyda Hanım, belirgin bir değişim görüyoruz. Yani bu yeterli midir Suriye açısından? Tabii bu ayrıca yeterince hızlı mıdır? Hakikaten bu tartışmaya değer. Yani aslında hani Suudi Arabistan'la Büyükelçiliğin açılacağı neredeyse 6 aydır konuşuluyor.
Konuşuluyor. Yani.
Evet. Ama bunlar olmuyor değil. Oluyor ama çok yavaş oluyor. Buradan hareketle şunu söyleyebilirim. Bu gelişmeler yani Suriye ile temaslar Suriye, özellikle mesela Ürdün'ün ya da Körfez ülkelerinin temasları Amerika'nın teşviki değil de ama en azından yeşil ışığı olmadan çok mümkün değildi. Dolayısıyla burada böyle bir şey görüyoruz. Ama Amerika burada özellikle ipleri de tamamen bırakmıyor açıkçası. Yavaş yavaş kademeli bir şekilde kontrol edilebilir bir şekilde süreci yönetmeye çalışıyor. Ama belirgin bir değişim dediğiniz gibi var. Burada ben belki Mısır'ın tavrında tek başına belirleyici değil ama önemli olduğunu görüyorum. Şu nedenle çünkü Mısır hem Arap Birliği'nin bir defa merkezini oldu. Arap Birliği Genel Sekreteri Mısırlı ve Mısır'ın Arap Birliği'nde Suriye'ye karşı veya daha doğrusu Arap Birliği'nin aldığı kararlarda Körfez ülkeleriyle birlikte hareket edip Arap Birliği'nin kararlarını belirleme gücü var. Şimdi böyle bir gücü olan bir ülkenin aslında Suriye'yle yakınlaşması önemli bu açıdan. Bunda ben bir de şeyi görüyorum tabii hani bu aslında Arapların Suriye ile yakınlaşmasında biraz Türkiye'nin etkisini de görüyorum açıkçası. Yani belirleyicidir demiyorum ama onun da etkisi var.
Öyle mi? Nasıl?
Anlamda var. Yani Türkiye'ye yönelik ilişkilerin bozulması aslında Arapların bir anlamda Suriye ile yani Türkiye'ye karşı Suriye ile ilişkilerini geliştirmesine de yol açıyor. Bugün mesela yani bu konuda bir örnek vereyim. Bugün Reuters'in bir haberi düştü. Mısır güvenlik kaynaklarına dayanarak bu Mısır'ın Amerika ve Avrupa devletlerinden Türkiye ile Etiyopya arasındaki SİHA anlaşmasının durdurulması, dondurulması konusunda yardım talep ettiğine ilişkin. Yani böyle ilginç şeyler var. Dolayısıyla orada da Türkiye ile Mısır arasındaki uzlaşı gerçekten de bir anlamda bir uzlaşı çabası var ama oradan bir sonuç alacak şekilde bir aşama kaydedemiyor. Burada şüphesiz tabii her iki tarafın taleplerinin birbiriyle hala çakışmaması, birbirinden çok uzak olması söz konusu. Şimdi bunun da bir etkisi var. Dolayısıyla ben ayrıca bunun tabii Suriye'ye başka yansımaları da var. Tabii çok daha önemli yansıması var bizim açımızdan. Mısır Dışişleri Bakanı'nın açıklamasıyla beraber o gün de dikkati çeken bir gelişme var. O da şu. Suriye'nin Türkiye'nin TSK'nın kontrolü altındaki topraklarına ilişkin olarak Arap dünyasından tepki gelmeye başladı. Ve bunlar gittikçe artacak. Türkiye'nin özellikle Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşüyle beraber bunun artacağı görünüyor. Bir de Türkiye'yi oradan sıkıştırma ve dolayısıyla Türkiye'nin Arapların ulusal güvenliğini tehdit eden, yalnızca Suriye'nin toprakları nedeniyle değil ama tabii ki Suriye'nin toprakları nedeniyle ama yalnızca Suriye'nin değil tüm Arapların ortak ulusal güvenliğini tehdit eden bir ülke olduğu yönünde tabii açıklamalar başladı. Bunlar bence bizim açımızdan daha önemli olacak diye düşünüyorum.
Anladım. Evet. Evet, hakikaten zorlu bir döneme giriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yani asıl tabii Suriye harekatı bağlamında konuştuk ama hepsi de birbiriyle bağlantılı.
Evet,
dolayısıyla
evet,
hepsini derlemek isterim. Çok çok teşekkürler değerlendirme için.
Rica ederim efendim. Ben iyi günler.
İyi günler. Evet, araştırmacı yazar Emir Aşnaz'ın değerlendirmelerini aldık. Bölgeyi çok yakından takip eden bir isim. Tabii Amerikan yönetiminin Orta Doğu politikasının hatlarının çok muğlak olması biraz işleri karıştırıyor. Hem Suriye, hem Irak, hem Lübnan bağlamında çok dikkat çekici öyle bir dönemden geçiyoruz efendim. Bugünlük Eksen'den bu kadar. Değişik bir şarkı seçmişler arkadaşlarım. Celebi Baby, Teşer. Tam okuyabildim mi doğru düzgün bilemiyorum ama yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sony, mithi gala karke tu na ja chhadke hey, I think about it every day, baby looking like Khana Khazana on a plate, hey, like mithai, like kulfi, rasmalai, hey, pista barfi, sardiyan vich garmi lagdi, jad vi tu mere raah vich chaldi, yeah, club vich mere kolo langdi, throw it back and bubble bubble up in front of me, everybody trying to figure out your recipe, I'm just trying to get a piece. Baby, I know that you wanna get crazy, crazy. Shorty, take it slow, then chitty, chitty. Hey, baby, let me see it. I just wanna eat it. Baby, let me see it. Tasha Young, Shah Rukh, I'm at every party. And you got what I want, it's Sony, yeah. Pithi gala karke, tu na ja chhadke. Rab to main manga tera pyar, honey, yeah, girl. You know what I'ma say. Hey, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi. Jalebi, baby. No, I really need it. Jalebi. Oh,
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.